Ayrım 20.
Sözde rasyonel olmaya çalışarak Phaethon miti ve Sibylline dizelerini, güneşin batışındaki simgesel ölüm ve karanlıkla ya da Venüs'ün şafak yükselişi sırasındaki göz kamaştırıcı parıltısıyla açıklamaya çalışanları, akşam vakti gökyüzü o denli basit, sıradan ve huzur doludur ki, karmaşık, sıradışı ve şiddetle yüklü olayları anlatan bir efsaneye temel oluşturamaz diye yanıtlıyor ve devam ediyordu. Yine aynı biçimde Venüs'ün sabah yıldızı olarak doğması en çılgın zihinde bile evrensel bir katastrof fikrini çağrıştıramaz. Malcolm Lowry, Franz Xaver Kugler, Almost a Catastrophist, ISG Review No. 2, Not. Aynı makale, Kronos adlı jurnalin yaz 1977 tarihli sayısında Father Kugler's Falling Star başlığıyla yeniden yayımlanmıştır. Kugler, seçtiği iki mitolojik parça üzerinde eski çağ toplumlarının astronomik metinlerini ve simgeciliğini çok iyi tanıyan bir uzman olarak uzun süre çalıştıktan sonra her iki hikayenin de aynı göksel katastrofu anlattığı sonucuna vardı. Dolayısıyla İsa'dan önce 1. yüzyılda Mısır'ın Yunan dili konuşulan bölgelerinde kaleme alındığını düşündüğü Pseudo-Sibylline kitaplarının 5.sindeki final satırlarını Phaethon mitinin farklı bir anlatımı olarak gördü. Dizelerde rastlanan kimi göksel ayrıntılar, söz gelimi savaşçı sabah yıldızının aslanın üzerine binmesi, kozmolojik imajlarla da birebir uyumluydu. Çünkü başta Kibele olmak üzere Venüs ile göklerde temsil edildiği düşünülen her tanrıça bir elinde mızrakla aslanın üzerine binmiş olarak betimleniyordu. Kugler'ın yazdıkları o günlerde yalnızca dar bir çevrede ilgi gördü ve sınırlı da olsa yankılara neden oldu. İlginç bir rastlantı sonucu aşağı yukarı aynı günlerde Sovyet bilim adamı Leonard Kulik, Sibirya'da geniş bir araştırma yapma olanağı bularak 1908 yılında Tunguska bölgesine düşen iri bir göktaşının neden olduğu felaketin izlerini ilk kez gözler önüne sermiş, bu olayın yarattığı sansasyon da Sibylline Yıldız Savaşları kitabına olan ilgiyi belli oranda artırmıştı. Bugün hala nasıl gerçekleştiği tam olarak anlaşılamamış olmasına karşın, dağılan bir meteorun parçalarından birinin Tunguska'ya düşmesiyle oluştuğu sanılan bir krater ve çevresindeki geniş bir alan üzerinde yarattığı yıkım, 20. yüzyıl başlarında paradigmanın zaferine gönülden inanan heyecanlı bilim ortodoksisi için çok da sevimli bir bulgu sayılmazdı doğrusu. Meteor şans eseri insan yerleşiminin olmadığı bir bölgeye düşmüş ve can kaybına yol açmamıştı ama küçücük bir sapmayla yön değiştirip kalabalık bir kente çakılsaydı bilinen en büyük facialardan birine neden olacak, belki de bir kenti tüm nüfusuyla birlikte yok edecekti. Bu olay uniformitarian paradigmaya karşı çok küçük bir azınlıkça savunulan katastrofizm tezini beklenmedik biçimde gündeme taşıdı. Demek ki göksel kaynaklı büyük felaketler yalnızca milyon yıllarla hesaplanan çok uzak geçmişte olmuş bitmiş olaylar değildi ve dünya ortodoks akademisyenlerin inanmamızı istedikleri kadar güvenli bir yer sayılmazdı. Buna karşın kolayca tahmin edilebileceği gibi bilim dünyası Kugler'ın bu son kitabına ilgi göstermeme, yok sayma yolunu seçti. Eski Yakın Doğu astronomik metinlerinin analizi üzerine çığır açan ve saygın bir bilim adamı olduğu için doğrudan saldırılara uğramadı pek. Yalnızca bir meslektaşı Wilhelm Gundel onu özgün bir tez sunmamakla, muhtemelen Pitagoras'ın kuyruklu yıldız teorisinden etkilenmekle ve bu mistik yaklaşımı yinelemekle suçladı. Livio J. Steccini, AGE sayfa 130. Evet, yine Pitagoras. Kitap sokaktaki adama ulaşamamıştı zaten. Bilimsel çevreler de görmezden gelmeyi yeğleyince Sibylline Yıldız Savaşları uzunca bir süre kıyıda köşede kalıp unutuldu. Franz Xaver Kugler koca bir yığın içinden seçip incelenen iki mitolojik kaynakta bunca çarpıcı veri yakalanabiliyorsa, el altında bulunan onca tablet ve belgede yeryüzü tarihine ilişkin gerçek bir altın madeninin saklı olduğunu düşünüyordu ve büyük bir olasılıkla bunların üzerine gitmeye devam edecekti. Ama ne yazık ki Sibylline Yıldız Savaşları'nın yayımlanmasından 2 yıl sonra 1929'da öldü ve çalışmaları da yarım kaldı. 20 yılı aşkın bir süre sonra bilim tarihinin en sansasyonel ve tartışmalı isimlerinden biri Dr. Immanuel Velikovsky tarafından kugler yeniden keşfedilecek ve bu gölgede kalan kitapta Faeton'la ilgili yaptığı güneş görünümünde meteor yorumu Velikovsky'nin sansasyonel çalışması Çarpışan Dünyalarda Worlds in Collision bambaşka bir boyut kazanacaktı. Velikovsky'ye göre kogların mitlerde varlığını saptadığı, İsa'dan önce 1500 dolaylarında göklerde beliren iri, kızıl renkli ve yuvarlak görünümlü gök cismi düzensiz bir yörünge izlerken dünyaya tehlikeli biçimde yaklaşan Venüs gezegeninden başka bir şey değildi. Immanuel Velikovsky'nin tezlerinin kısa bir özeti ve değerlendirmesi için bakınız 2012 Marduk'la Randevu sayfa 424-435. Franz Xaver Kogler'ın Faeton miti ve Pseudo-Sibylline fragmanlarına getirdiği radikal ve devrimci yorumun önemi ancak yakın dönemde fark edilmeye başladı. Bunda uniformitarian paradigmanın karşısına dikilen katastrofist okulun son çeyrek yüzyıl içinde açtığı büyük mesafe ve kaydettiği gelişimin yanı sıra eski çağ metinleri ve ağırlıklı olarak da mitler üzerinde çalışan uzmanlar arasında yenilikçi ve açık fikirli genç bilim adamlarının sayıca artmaya başlamalarının da payı var. Paradigma savunucularının mevsimsel değişim ya da güneşin batışıyla ilgili metafor biçimindeki açıklamaları giderek daha geniş bir uzmanlar grubunca bıyık altı gülümsemelerle karşılanıyor son yıllarda. Yunan ve Roma edebiyatı üzerine sayılı uzmanlardan biri olan James Digler, Euripides versiyonu üzerinden Faeton mitini incelediği kitabında Faeton'un hikayesini güneşin batışı ve yeniden doğuşuyla açıklamayı hiç inandırıcı bulmuyorum diyor. Goethe'nin ilerletip F. Xaver Kogler'ın geliştirdiği yaklaşım yani Faeton'un bir meteor olma olasılığı bana çok daha yakın geliyor. James Diggle, Euripides, Faeton, sayfa 10, dipnot. Bir hazine ve bir miras. Sibylline fragmanları ve Yunan-Roma mitolojisinden parçaların yorumlanmasıyla ilgili bu küçük tur bizi oldukça net ve kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Orijinaller 2000 yılı aşkın bir süre önce talihsiz bir yangında yok edilse ve sonraki dönemde üretilen kopyalar büyük oranda tahrif edilmiş ya da düpedüz uydurulmuş metinleri içeriyor olsa da minicik bir bölümün o kökeni ve kaynağı analiz edilemeyip saçma bulunan küçük pasajların gerçek Sibylline kitaplarından izler taşıyor olma olasılığı karşısında yinelemekten kendimizi alamadığımız bir soru bu. Kırıntılarında bunca dikkate değer ayrıntı varsa Sibylline kitaplarının tamamı nasıl bir hazineydi acaba? Roma Devleti'nin Cumhuriyet dönemi boyunca bu kitaplara ve içerdiği bilgilere bunca önem verip büyük bir gizlilikle saklaması, Sibylline kitaplarının basit ve batıl inanca dayalı kehanetleri değil, dünyanın uzak geçmişiyle ve insan uygarlığının bu gezegen üzerindeki serüveniyle ilgili kritik bilgileri içerdiğinin ipuçlarını vermiyor muydu zaten? Üstelik o denli hassastı ki bu bilgiler onu koruyan kurul dışında konsüllerin bile doğrudan erişimine izin verilmiyordu. Tıpkı Sibylların bir miras gibi taşıdıkları bilgi birikimini kimseyle paylaşmamaları ya da Pitagoras kardeşliği üyelerinin gizli bilgiye ancak uzun ve yorucu aşamaları geçtikçe derece derece yaklaşabilmeleri, bu aşamalara ve her birinde açıklanacak bilginin miktarına kardeşlikteki üstadların karar vermesi gibi. İsa'dan önce 6. yüzyılda Roma Devleti'nin Cumae Sibylı aracılığıyla Pitagoras'ın da hocası ve ustası Pheresides'in elindeki Fenike kitapları ya da Delphi'deki Pythia'nın verdiği dersler yardımıyla sahip olduğu ve kıskançlıkla koruduğu düşünülen bu gizli kayıtlar, köklerini aynı gelenekten, ana tanrıça kültünden alan ve ilginç bir biçimde tarihin aynı döneminde Roma'da buluşan Sibyl ve Pitagoras kapalı örgütlenmelerini de bir araya getiriyordu. O denli tarihi bir buluşmaydı ki bu, ister bilinçli bir stratejinin uzantısında yaşama geçirilmiş olsun, ister tümüyle rastlantısal olarak kendiliğinden gelişsin, Roma topraklarında benzersiz bir kardeşlik örgütünün yapılanmasına yol açacak ve bu örgüt uzun ve değişken bir serüven izleyerek, zaman zaman uzun süreli olarak gölgede kalsa bile, dünyanın sonraki 2500 yılı içindeki gelişmelere hatırı sayılır biçimde damgasını vuracaktı. 2. Gerileme, çözülme ve fraternis. 1. Akıntıya karşı. Devletlere, hanedanlara ya da rejimlere, tarihsel sürecin gelişimini dikkate alarak yapacağınız analizlere dayanarak 3 aşağı 5 yukarı ömür biçebilirsiniz. Ama idealler söz konusu olduğunda bunu yapmak oldukça güçtür. Hele o ideallerin gerçekleşme yolunda olduğunu gösterecek işaretler henüz ufukta bile belirmediyse. Bu anlamda Roma Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren izlediği seyre bakarak, İsa'dan önce 2. yüzyıl sonlarında rejimin çökme noktasına varacağını görmek için çok donanımlı bir politik analist olmaya gerek yoktu. 2. yüzyıl ortalarından itibaren de çoğu Romalı tarihçi ve politikacı bu yöndeki kaygılarını dile getirmişti zaten. Cumhuriyet can çekişiyordu. Ama bu durum yalnızca bir politik yapılanma ve askeri bürokratik yönetim mekanizması için söz konusuydu. İdealler için değil. Cumhuriyet baştan beri gördüğümüz gibi onun kuruluşunda en etkili rollerden birini üstlenen güçlü ve deneyimli bir idealist grubu için varılacak bir nihai amaç ya da sonsuza dek korunacak mutlak ve durağan bir kazanım değil, hedefe giden yol üzerindeki etkili bir araçtan ibaretti. Belirlenmiş ideal ayakta tutulduğu ve gözetildiği sürece ona ulaşmakta kullanılacak araçların yaşayacağı inişli çıkışlı seyir de fazla kayda değer bir anlam taşımayacaktı. Roma'da dünya tarihinin en önemli siyasal deneyimlerinden birini yaşama geçirmeye çalışan köklü bir kardeşlik örgütü için cumhuriyete ömür biçilebilirdi belki ama o ideale asla. Bu nedenle İsa'dan önce 6. yüzyıl sonunda kurulan Cumhuriyet'in 500 yıllık serüveni boyunca inançla, inatla ve ısrarla varlığını sürdürüp sabırla belli stratejileri yaşama geçirmeye çalışan bir çekirdek örgütün bunca süre boyunca ayakta kalmasını anlamak çok da zor değildir. Eski ve köklü bir ideal ile çıkılmıştır yola ve bu ideal yeni bir şeyleri yaşama geçirmekten çok kadim zamanda var olmuş ve denetlenemeyen bir kırılma noktasında yitirilmiş kazanımları yeniden elde etmek üzerine kuruludur. Ana tanrıça rahibelik kültlerinden Sibyl geleneğine aktarılıp onlar tarafından yetiştirilen Pythagoras aracılığıyla yeni derinliklere taşınmış eskiyi restore etme düşüdür bu. Eşitlikçi, özgür, sınırların ve sınıfların olmadığı, savaşsız bir dünyayı ki eskiden var olduğu düşünülmektedir, yeniden kurmaya yöneliktir. Sınıflı toplumların ortaya çıkışından, daha doğrusu ataerkil aile yapısının toplumsal dokuya egemen olmasından önce gerçekten böyle savaşsız ve sınıfsız, eşit ve barışçı altın çağ yaşanmış mıdır? İdealin ardındaki temel gerçeklere mi yoksa sizler ardındaki bir ütopyaya mı dayanmaktadır? Yaptığımız inceleme açısından bu çok da büyük bir önem taşımıyor. Burada asıl belirleyici olan o ideali yaşatmaya çalışanların altın çağın gerçek olduğuna yürekten inanmaları. Uygarlık tarihi boyunca bütün ideallerin çekirdeğinde inanç yer aldı ve Sibyl ya da Pythagoras kardeşliği içinde durum farklı değildi. Önceki bölümlerde altını çizmeye çalıştığım gibi gerçekten Pythagoras adında tek ve belirli bir kişinin yaşayıp yaşamadığından emin olamamızın bu noktada bir önemi yoktur. Bir hedef ve bir öğretinin sahip olduğu donanım ve eski kökleri bilmek, tarihte ilk kez etkili ve kararlı biçimde yaşama geçirilmek istenen idealin ardında yatanları tanımak önem taşımaktadır o kadar. Kroton yenilgisi, yine önceki bölümlerde sözünü ettiğimiz Yunan kent devletlerinin ruhani federasyonu yoluyla etkinlik sağlamaya çalışan Ampiktonik Konsey'in uğradığı başarısızlıktan sonra ikinci önemli tökezleme olarak görülebilir bu idealist hareketin yönlendiricileri için. Belki de bu nedenlerle çok temkinli ve dikkatli adımlarla yönlendirilmek istenen Roma Cumhuriyeti deneyiminde, yerel soyluluğun mağrur direngenliğine uzun bir süreç içinde defalarca ödünler verilmiş ve geri adımlar atılmıştır ama bardağın yarısı dolu iyimserliğine kapılmaya el verecek kazanımlar da elde edilmiştir. Pleb kitlelerinden yeni bir iktidar ortağı yaratma girişimlerinde toplumsal tabakalar içindeki etkinliği kolaylaştıracak manevi liderlik ve örgütsel eğitim işlevleri için gizem kültleri ve tanrıça tapınak sistemlerinin pleb yaşamına entegre edilmesinde, genişletilmiş yönetici sınıfın içinde saygın ve nüfuzlu bir aydın bürokrat kesim oluşturma başarısında ve konfederasyon anlayışının yavaş yavaş Roma devlet ideolojisine egemen kılınmasında bu kazanımları somut olarak görebiliyoruz. 500 yıl içinde kardeşlik müritleri stratejik değişimler, yeni yönlenmeler ve ideal ile ilgili fikir ayrılıklarından geçmiş olsalar bile birkaç temel nokta iyi hesaplanmış görünüyordu. Roma doğru bir hedefti her şeyden önce. Cumhuriyet yerinde de bir adım ve daha kuruluş aşamalarından itibaren bir patrici rejimi olmaktan çıkarılıp adım adım gücün yaygınlaştırılarak paylaştırılması ciddi bir hamleydi. Yönetsel bürokratik kurumların güçlendirilerek bunlar içinde söz sahibi olan idealistlerin yetiştirilmesinde de gözle görülür başarı kaydedilmişti. Hepsinden önemlisi Sibylline kitaplarının sağladığı bilginin yanı sıra bu kitaplar üzerinde oluşturulan saygın dokunulmazlıktan çok uzun bir süre başarıyla yararlanılmıştı. Ama bardağın boş yarısı da kardeşlik üyeleri için ideale giden yolda göz ardı edilemeyecek gediklerin ortaya çıktığını gösteriyordu. Her şeyden önce ekonomik değişkenler doğru hesaplanamamış, Roma Cumhuriyeti'nin sürekli bütçe açığı veren sorunlu ekonomisinin orta vadeden başlayarak nasıl dertler yaratabileceği öngörülememişti. Askeri yapılanmanın ve federe birliği getireceği düşünülen fetih stratejisinin toplumsal katmanlar arasındaki dengeleri alt üst etmek bir yana bir ideal erozyonla yol açtığı da fark edilememişti. Savaşı yok edecek gelişmiş bir sosyal örgütlenme için bizzat savaşı ve askeri gücü kullanmak ne derece doğruydu? Abartılı bir militarizme yönelen Roma Cumhuriyeti'nde lejyonlar ve özel birliklerle güçlenen askeri bürokrasinin başlı başına bir iktidar adayı haline gelmeye başlayacağı, Sulla'nın geliyorum diyen askeri darbesine dek tahmin edilememişti. Hepsinden önemlisi toplumsal biçimlenmeye yönelik planlarda hızla büyüyen köle sınıfının yaratacağı büyük sorunlar neredeyse tümüyle görmezden gelinmişti. O kadar ki İsa'dan önce 135, 104 ve 74 yıllarında yaşanan 3 büyük köle ayaklanmasının iç dengeleri nasıl değiştirip bütünüyle askeri güce dayanan diktatör eğilimli konsüller yetiştireceği tahmin edilememişti. Spartacus, çaresizliğin trajedisi. Bu ayaklanmalar içinde özellikle sonuncusu Roma Cumhuriyeti için boyutları ve sonuçları açısından fazlasıyla ürpertici olmuştu. Trakyalı bir gladyatör olan Spartacus'un Vezio Dağı eteklerinde başlattığı büyük ve etkili ayaklanma, Roma'da siyasi otoritenin ve asayişin sağlanmasını güçlü askeri liderlerin varlığına endekslemeye çalışan direngen patricilerin ellerini güçlendirmişti. Hareket daha önce Sicilya'da yaşanan köle ayaklanmalarında olduğu gibi büyük oranda rastlantısal değişkenlere bağlı, bireysel ve kendiliğinden gelişmiş bir isyana dayalıydı aslında. Cornell ve Matthews ayaklanmanın devrimci bir nitelik taşımadığı kanısında. Spartacus ayaklanmasının da ondan önce Sicilya'daki iki ayaklanmanın da gerçek devrimci eylemler olmadıkları, bunların daha çok kölelerin acıklı durumlarından kaçmak ve efendilerinden öç almak için giriştikleri, içe dokunan davranışlar olduğu göz ardı edilmemelidir. Bunlarda bilinçli bir devrimci ideolojinin ya da köleliğin kaldırılması için açıkça dile getirilen bir eylemin hiçbir belirtisi yoktur. Tim Cornell, John Matthews, AGE, sayfa 66. Ne var ki Spartacus ayaklanması güneyde çığ gibi büyümüş ve iki kez Roma ordularını yenilgiye uğratarak ciddi bir tehdit olduğunu egemen sınıfa fazlasıyla hissettirmişti. Bu nedenle düzensiz ve eğitimsiz köle ordusunu geriye kalan herkese gözdağı vermek üzere ezmek için fırsat kollayan acımasız konsül Crassus, ayaklanmayı bastırdıktan sonra 6.000 kişiyi ibret için yol boyunca çarmıha germişti. Roma'da cumhuriyeti soylu bir ideale giden yolda en etkili araç olarak gören kardeşlik üyesi bürokrat ve politikacıların yaşananlar karşısında dehşete kapıldığını tahmin etmek güç değil. Orta sınıf yaratmak üzere pleblerle o denli meşguldüler ki köleliğin trajedisini ortadan kaldırmaya yönelik hemen hemen hiçbir şey düşünmemişlerdi. Hukuk sistemine empoze edilen azat etme sistemini ve azatlı kölelerin çocuklarının senato üyesi olabilme haklarının yasallaştırılmasını saymazsak. Oysa pleb yaşamı iyileştirilmeye çalışılırken istemeden hem bir pleb eliti zengin kesim hem de her an maceracı askeri liderlerin kuyruğuna takılmaya hazır, eğitimsiz ve çok kalabalık bir lümpen proletarya yaratılmıştı kentli özgür ve yoksul yurttaşlar arasında. Bu arada hiç kimse Roma nüfusunun en büyük dilimini oluşturmaya başlayan kölelerin durumunun ne denli aciliyet taşıdığının farkına varamamıştı. Spartacus isyanı bir kritik gelişmeyi daha gözler önüne serdi. İsyancı ordu yalnızca kölelerden oluşmamış, güç toplamak için çekildiği kırsal bölgelerde yaşam koşullarından hoşnutsuz olan topraksız yoksul köylüleri de yanına çekmişti. Spartacus ordusunun geçtiği birçok bölgede devlet tarafından görevlendirilen yoksul insanlardan kurulu yerel milisler de çoğu kez kölelere karşı savaşmayı reddettiği gibi, kimi durumlarda bu birliklerin bazıları gönüllü olarak Spartacus'a katılmıştı. Mutsuzluğun, ekonomik çöküşün kırsal alanda iyice kendini hissettiren tarım oligarşisince yaratılmış büyük sorunların sancılarını çekiyordu Roma. Ve salt bu nedenle Spartacus isyanı hiç değilse simgesel anlamda bir köle hareketi olmanın ötesine geçerek egemen sınıfı ciddi biçimde tehdit etmişti. Trakyalı gladyatörün kişiliği üzerinde hızla oluşan efsane biraz da Roma'nın bu iç dengesizliklerinden kaynaklanıyordu. İsyanın vahşice bastırılmasını izleyen yıllar, Cumhuriyet'in içindeki politik mücadelenin alabildiğine yoğunlaştığı ve siyasi kaosun büyümeye başladığı bir dönemin başlangıcını işaretliyor. Bazı uzmanlar Roma'da Cumhuriyet boyunca siyasi parti olarak adlandırılabilecek güçlü ideolojik odakların hiçbir zaman tam anlamıyla oluşmadığı, görünürdeki gruplaşma ve mücadelelerin yalnızca zengin ve nüfuzlu bir elit kesim içindeki kısa vadeli bireysel çıkarlara yönelik itişmeler olduğu görüşünde. Roma'da politika geleneksel olarak aristokratik bağlar aracılığıyla yürütüldü diyor Eric Gruen. Göreceli olarak az sayıdaki aile anahtar pozisyonları elinde tutarak güç kaynaklarını denetledi. Modern siyasi partilerin çalışma biçimlerinden farklı olarak Roma'daki koalisyonlar büyük oranda aile bağlarına, evlilik ittifaklarına ve ortak hareket etmeye yönelik gayri resmi anlaşmalara yaslandı. Eric C. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic, sayfa 47. Gruen, önemli bir tarihçi ve çok sayıda uzman, Roma'daki siyasi yapıyla ilgili olarak onunla aynı fikirde. Robert Morstein Marx, hiç kuşkusuz Roma'da siyasi partiler yoktu diyor. Ama İsa'dan önce 50'lerin ortalarında P. Claudius'un kurduğu ve sıkça kullandığı dikkate değer bir politik makine, özellikle profesyonel ve komşu örgütleri aracılığıyla Roma'da etkinliğini kabul ettirmişti. Robert Morstein Marx, Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic, sayfa 133. Bir başka tarihçi Andrew Lintott, Roma'daki siyasi grupların 19. yüzyıl İngiltere'sindeki Whig ve Tory'ler, liberaller ve muhafazakarlar gibi net ve tanımlanmış siyasi partilerle kıyaslanamayacağını belirtmekle birlikte temkinli de davranıyor ve Sulla ile Marius arasındaki iç savaş sırasında parti olarak adlandırılacak oluşumların ortaya çıkmaya başladığına değiniyor. Andrew Lintott, The Constitution of the Roman Republic, sayfa 173.